Ayrım 11.
Celal Bayar babamın bir iş için geldiğini sanıyor. Babam, Celal Bey demiş, senden çok önemli bir ricam var. Bizim orada Deli Mithat diye bir adam var. Kafayı çekip kontrolsüz laflar etmiş. Bir aydır polis adamı arıyor, hapse atacak. Halbuki benim dostum, ben de tuttum, bizim eve saklayacak oldum. Bir süre sonra salıverecektim. Ama polis işi ciddi tutuyor, ben adamı salamıyorum. Adam evde benim keseden yiyip içiyor. Biraz daha durursa adamı beslemekten iflas edeceğim. Bu adamı affet de koyu vereyim, beslemekten kurtulayım. Celal Bey'e zarif kişiliği de gülümsemiş. Olur Hacı Ağa, dediğin olsun demiş. Deli Mithat böylece affa uğramış. Babamın şakadan çok hoşlandığını biliriz. Bu şakacılığı nedeniyle başından geçen ilginç olaylara ait hikayeler anlatılır. Babam Mersin'de istasyon civarından geçiyormuş. Bermutat giyimine kuşamına dikkat etmemiş. Sakallı haliyle bir iş adamı görüntüsünden çok uzakmış. Üstleri başları düzgün bir aile ise bavullarını taşılacak adam arıyorlarmış. Babamı görünce erkek bağırmış. Hey hamal, gel bunları taşıyıver. Babam ses çıkarmadan bavullarını taşımış. Verdikleri bahşişi de almış. Bu olay çok hoşuna gitmiş. Oradaki arkadaşlarına başından geçenleri anlatıyormuş. Ertesi gün gemi acentesi İskender Bodros'un dükkanında otururlarken kendine bavul taşıdan kişi içeri girmiş. Bir iş teması için Mersin'e gelen yabancıya İskender Bodros babamı Hacı Ömer diye tanıdınca bir gün evvel bavulunu taşıttırdığı için çok mahcup olmuş. Bir başka gün babam ve Ahmet Sapmaz Ankara'da bir lokantaya gitmişler. Lokanta çok kalabalıkmış. Yemek yiyen iki kişiyle masayı paylaşmışlar. Derken sen kimsin, neyse iyi iş yaparsın gibi konuşmalar başlamış. Babam da ben toprak mahsulleri ofisinde memurum demiş. Yemeğin sonuna doğru babam elini yıkamak için tuvalete gittiğinde masadaki yabancılardan biri Ahmet Sapmaz'a adamın ofiste memur olduğu belli. Yemiş yemiş nasıl şişmiş demiş. Ahmet Sapmaz bunun üzerine gülerek o Hacı Ömer yahu deyince adamlar yüzlerine bakamamışlar. 20. Ortaklık gemisi neden yürümedi? Babam bütün işlerine başkalarıyla paylaşarak ortaklıkla başlamıştır. Ortaklık babamın çok değer verdiği bir konuydu. İsmiyle hitap etmediklerine ortağım derdi. Fabrikadaki yöneticilerden ve işçilerden de ortağım diye hitap ettikleri pek çoktu. Özellikle vergi memurlarına, Maliye Bakanlığı yetkililerine hep ortağım derdi. Birisine normalin üzerine bir para mı yardımı yaparsa, bak şimdi ortak olduk, bundan sonra kazandıklarından payıma düşeni isterim ha diye takılırdı. Babamın ilk ortaklığı Adana'da Mahmut Paşa sokağındaki pamuk ticarethanesinde amcasıyla olan ortaklıktır. Bu dükkanın kapısındaki levhada Pamuk Tecim Evi, Ömer ve Mehmet yazılıydı. Aile dışındaki kişilerle ilk ortaklığı Ahmet ve Bekir Sapmaz kardeşlerledir. Bodruoğlu fabrikasında yer kiralayıp çırçır makineleri satın alırlar. Aynı ortaklarla eski istasyonda Kumköprü civarındaki ilk çırçır fabrikasını tesis etmişler. Sonra katlı iplek fabrikasını satın almışlardır. Babam Mustafa Özgür'ün önce umumi vekili sonra belli işlerde ortağı olmuştur. Mustafa Özgür'le ortak olarak pamuk ve kereste ticareti yapmışlar, sonra Erciyaz çarşı ve oteliyle karşısındaki Cici Berber binasını ve şimdi Küçük Saat Meydanı'ndaki Vaksa merkezi olan binayı, ayrıca Adana'nın Dört Yol Ağzı diye bilinen yerindeki arsaları almışlardır. Zamanla bunların hepsi Sabancıların olmuştur. Babam, dört Kayserili Nuh Naci, Mustafa Özgür, Seyit Tekin, Nuri Has ve iki Kara İsa'lı ile Ahmet Sapmaz, Bekir Sapmaz ortak olarak önce Türk Nebati Yağlar Fabrikası'nı kurmuştur. Sonra S.R. Glido'nun yağ fabrikasını satın alarak Toroslar Yağ Fabrikası adı altında işletmişlerdir. Babam, Muzaffer Budak ve Ahmet Sapmaz bir müteahhitlik şirketi kurarak birçok önemli devlet projesinin ihalesine girmişlerdir. Bunlar İstanbul Ankara Yolu, İstanbul Üniversitesi, Anıtkabir, Samsun Tekel Depoları, Adana Erkek Sanat Okulu, en son Ankara'daki Ulus İş Hanı inşaatlarıdır. Babam yağ fabrikalarındaki ortaklarıyla Akbank'ı kurmuştur. Bosnalı Salih Efendi'nin son hanımından olan iki erkek iki kız dört çocuğuyla ortaklık tesis ederek Bosna şirketini meydana getirmiş, sonra Bosna şirketi ortaklığıyla çırçır fabrikası işletmiş, yanmış olan un fabrikasını yeniden inşa etmiş ve Bosna Tekstil'in kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Albert Diab'la ortak olarak büyük çapta pamuk ihracatı yapmıştır. Babam 1966 yılında öldüğünde bizlere bıraktığı işlerden Akbank'la dahil bütün kuruluşlarda hisse çoğunluğu ailemize ait bulunuyordu. Akbank'taki çoğunluk payına ölümünden 2-3 ay gibi kısa bir süre önce sahip olmuştu. Hacı Ömer'in bütün işlerine ortak olarak başlayıp sonra bu ortaklığın yürüyememiş olmasını değişik şekilde yorumlayanlar vardır. Olayların gerçek sebebini bilmeyenler babamın ortaklarının hissesine göz koyduğu faturasını çıkarırlar. Babam sık sık gözünü ortağın hissesi yerine Allah'ın hazinesine diklerdi. Bu ilkeye de sonuna kadar uymuştur. Bence babamın ortaklıklarının zaman içinde bozulmasının sebebi değişmiyor. Ortaklar yatırdıkları paranın kısa vadede kar getirmesini, karın hemen dağıtılmasını bekliyorlar. Ve işin gelişmesi için ek para gerektiğinde de bunu vermekten kaçınıyorlar. Halbuki babamın ortaya koyduğu prensip öz kaynağın arttırılarak bünyenin kuvvetlendirilmesi için imkan ölçüsünde işletmenin karlarının ölçülü, dikkatli dağıtılması, artanın öz kaynağa eklenmesidir. Ayrıca babam temeli atılan işin öksüz bırakılmaması, büyümesi, devamlı büyümesi şart diyerek sürekli para harcanmasının gereğine de inanırdı. Ortakları kendi rızalarıyla hisselerini babama satmışlardır. Her işte hisse devirleri farklı nedenle olmuştur. Bazı işlerde bu şirket kar dağıtmıyor, yatırılan para gelir getirmiyor denilerek hisseler devredilmiştir. Bazı işlerde yatırılan paranın karını almak bir yana işi büyütmek için yeni paralar isteniyor diye hisseler satılmıştır. Bazı işlerde ortakların vefatı sonucu varislerin hisseleri elden çıkarma arzuları görülmüştür. Bazı işlerde ortaklar başka konulardan ortaya çıkan para sıkıntıları nedeniyle hisselerini devretme teklifiyle gelmişlerdir. Konuyu tek taraflı ele almamak gerekir. Çok ortaklı işi yönetmenin güçlükleri olduğu da unutulmamalıdır. Eğer bir işin çok ortaklı olması sonucu kimse işe sahip çıkamıyor, işinin kaptanı olamıyor ise o iş öksüz kalmakla, gelişememekle ve hatta batmaktadır. Eğer ortaklar kar dağıtımı konusunda uyum gösteremez, işletmeden kar payı olarak veya başka isimler altında devamlı para çekme bekleyişine girerlerse işletme zayıflamaktadır. Eğer ortaklar işletmeye devamlı süt vermeye niyetli değil veya niyetli olsalar bile bu güce sahip değiller ise işletme kavruk kalmakta, yatırımları sürdürmek, genişletmek imkanı ortadan kalkmaktadır. İkinci bölüm. Kardeşlerimle bölüştüğüm iş hayatım. 21. Babamın ölümü ve işleri ele alışımız. 1950'li yılların ortasına doğru ben ve kardeşlerim işlere sahip çıktıkça babam çalışma hayatından elini ayağını çekmeye başladı. Gençlik yıllarındaki ağır yaşam koşulları koca vücudunu zamanından önce yıpratmıştı. Şeker hastalığı gittikçe gücünü kemirip tüketiyordu. Yavaş yavaş işlerden uzaklaşan babamız sahibi olduğumuz çiftliklere gider, ekim ve hasat çalışmalarını izler, portakal ağacı diktirir, bankaları gezer, Bosna'ya, yağ fabrikasına, un fabrikasına uğrardı. Sık sık Ankara'ya gidip devlet dairelerinde dostlarını arar veya İstanbul'da antikacıları gezerek antika eşya toplardı. Gittiği yerlerden benim karıma, kardeşlerimin karılarına hediyeler almaktan, küpe bilezik getirmekten hoşlanırdı. Pazarlık etmek, satın almak, getirdiği şeylerin hoşa gittiğini görmek onu mutlandırıyordu. Şeker hastalığı onu yaşından çok önce ihtiyarlatmıştı. Hareket etmede, otomobile binip inmede, merdiven çıkmada çok zorlanıyordu. Ayağında şeker hastalığının sonucu kapanmayan bir yara belirmişti. Bu hem onu hem de bizi üzüyordu. Kardeşim Özdemir İngiltere'de tahsilini devam ediyordu. Biz diğer 5 kardeş Adana'da işleri kendi ölçümüzde bir ucundan yakalamıştık. Çalışma gücünü yavaş yavaş kaybeden ve bu duruma çok üzülen babam sorumlulukları bizim sırtlanmamız karşısında işlerle ilgisini kesmiş gibiydi. Ancak sık sık bizleri ziyaret eder, biz de gerektikçe ona akıl danışırdık. Annemle beraber Adana ve İstanbul arasında mekik dokurdu. İstanbul'a kış aylarında gitmişlerse kendi kendilerine eziyet çektirirlerdi. Koskoca ev boş dururken neden otelde kalalım diye düşünen babam Emirgan'daki evde kalmakta ısrar ederdi. Bodrumdan tavan arasına kadar 40 odası bulunan bu evi ısıtmak için kalorifer yakmayı israf sayardı. Çünkü evin ısınması için kaloriferin en az bir hafta önceden ateşlenmesi ve hiç sönmemesi gerekirdi. Bu yüzden babam üst kattaki odalardan birisine bir odun sobası kurdurmuştu. Bu odada oturup kalkarlar ve yatarlardı. En alt katta bahçıvan Arnavut Yusuf Ağa mangalda uskumruyu çeyrek ekmek arasına koyar yukarı çıkarır, annem ve babam sobanın başında bunu yerlerdi. Yeri gelmişken bizim bahçıvanların yemek pişirme yeteneklerini de belirtmek isterim. Mesela bizim Adana'daki bahçıvanımız İsmail Ağa'nın yaptığı nefasette patlıcan ve bulgur pilavını ben hayatımda başka yerde yiyemedim. İstanbul'daki Arnavut Yusuf Ağa'nın uskumru ızgarasının tadına biz çocuklar da doyamazdık. Babamın Emirgan'daki kış cefasının bir başka hikayesini annemden dinlemiştim. Bosna'ya ortak kurduğumuz Bosnalılardan Sinan Bosna'nın annesi Müşerref Hanım ile ablası bir gün İstanbul'da annem ve babamın ziyarete gelmişler. Bu vesileyle babam bahçıvanın odasındaki mangalı orta kattaki misafir odasına çıkarttırmış. Bütün kış ısıtılmamış o büyük odada bir taraftan kışın soğuğu, diğer taraftan boğazın rutubeti, küçük mangalın etrafında o kadar üşümüşler ki annem o günkü titrememizi unutamamam diye anlatıyordu. Babam kendi canını ucuz harcayan bir yapıya sahipti. Hamuru tasarrufla yoğrulmuştu. Buna cimrilik demek yanlış olur. Aksi halde heykel, resim ve mobilya gibi antika eşyalara para harcamasını izah etmek mümkün olmaz. Biz Sabancı kardeşler de babamızın hamuruyla yoğrulmuşuz. Yine de babamızın bu tutumuna karşı çok direndik. İstanbul'da kış aylarında evde kaloriferi yakmaması en büyük meselemizdi. Yapma şu işi, senden kıymeti ne var dedikse de dinletemedik. Hatta belki yararı olur diye başkalarının ağzından konuştuk. Bak el alem seni ayıplıyor, dedikodu yapıyorlar. Adımız cimriye çıkacak benzeri sözler ettikse de yarar sağlayamadık. Ayağındaki yaralar ve gücünün kesilmesiyle bir süre sonra babam Emir yandaki evin üst katındaki odasına da çıkamaz oldu. Girişteki odaya akşamları yatak yapıldı, orada yattı. Nihayet bu boş ve kocaman binada hastalığının arttığına, Hilton Oteli'nde kalmasının daha iyi olacağına onu zorla ikna ettik. O zamanın parasıyla Hilton Oteli'nde normal bir odaya ödenecek 500 lira ona çok geliyordu. Anneme ikide bir, hanım eve gidelim, bu otel işi fuzuli işgal, otele vereceğimiz parayı fakire fukaraya dağıtırız demiş. Biz onu rahatlatmak için otel fiyatının 1/3'ünü, lokantaya ödediğimiz paraların 1/4'ünü söylerdik. Üzüntümüz otel hayatını sevmeyen babamızın otel odasında ölmesidir. Biz şeker hastalığının onu yiyip bitirdiğini görüyor fakat ölümü konduramıyorduk. Şekerden ölmesi beklenirken kalpten öldü. Hilton otelindeki odasında babama bakması için bir de hemşire tutmuştuk. Annemle aynı odada kalıyorlardı. Bizler Adana'da işlerin başındaydık. En son ziyaretçisi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Emir Sencer ve hanımı olmuş. Onlara koştuk, seyirttik, vurduk, kırdık, pişirdik, şişirdik. Hepsi boş, işte elimizdeki demiş. İki elini zorlukla açmış, başını öbür yana çevirmiş. Babamı Adana'da toprağa verdik. İlk 4-5 gün baş sağlığı ziyaretleriyle geçtik. Bu arada rahmetli Ahmet Dallı bizlere şunlara söyledi. Babanız öldü, size bir varlık bıraktı. Paranız var, fabrikalarınız var. Ama bir şeyi unutmayın. Bundan sonra sizler birbirinize bağlı kalırsanız bu varlıklar devam eder, artar. Birbirinizle en küçük bir anlaşmazlık, sürtüşme başlarsa Hacı Ömer'in bıraktıkları kar topu gibi erir. Bir de bakarsınız ki size hiçbir şey bırakmadan ölmüş. Sonra anneme döndü. Sana düşen tek şey çocuklarını birbirine bağlı tutmak, aile birliğini korumaktır dedi. Diğer gerçek dostlar, mesela rahmetli Behçet Osman, Osman Ağaoğlu da bizlere buna benzer sıcak sözler söyledi. Babam hiçbir vasiyet bırakmamıştı. Sahip olduklarını zaten ölümünden önce bize eşit olarak taksim etmişti. Küçük kardeşim Özdemir cenaze töreninden sonra tahsiline devam etmek için gene İngiltere'ye döndü. Ağabeyim İhsan eskiden beri ailemizin sanayi işlerine ciddi ilgi duymamıştı. Bu durumda babamın ölümünden sonra fiilen en büyük kardeş olarak kardeşlerimi toplamak sorumluluğu bana düşüyordu. Kardeşlerimi bir masa etrafında topladım. Dağılmadan tek yumruk halinde işleri yürütmeye karar verdik. Bu kararımızı Hacı Ömer öldü, acaba çocukları ne yapacak diye bizleri izleyenlere duyurmak, onların tereddüdünü gidermek gerekiyordu. O zaman bizim için en önemli müesseseler bankalar, en önemli kişiler de banka müdürleriydi. Çünkü biz öz kaynak ve döviz kıtlığında sanayiciliğe başlamış müteşebbis gruplarından biriydik. Öz kaynak kıtlığı, müteşebbisi, Türk parası bulmak için bankalarla, döviz bulmak için de Sanayi Bakanlığı ve Odalar Birliği ile iyi geçinmeye, yakın olmaya zorlardı. Adana'da İş Bankası, Ziraat Bankası müdürleri bizim için en önemli kişilerdi. Babamdan öğrendiğimizi biz de devam ettirdik. Banka müdürleriyle yakın ve iyi ilişki içinde olduk. Bu ilişkiler onlara bir menfaat sağlamak düşüncesiyle değil, kendimizi ve işlerimizi devamlı şekilde anlatmak şeklinde kurulurdu. Adana'da o zamanlar bara, eğlenceye gitmekten hoşlanmayanların yapabileceği şeyler sınırlıydı. Cumartesi ve pazar günleri banka müdürlerini fabrikalarımızda gezdirir, onlara yaptıklarımızı, yapacaklarımızı gösterirdik. Ailece birbirimize gider gelir, birlikte sinema seyreder, kendimize mantı ziyafetleri çekerdik. Böylece banka müdürleri bizim ne yaptığımızı, gücümüzü, zaafımızı yakından izlediklerinden herhangi bir kredi talebimizi en iyi şekilde değerlendirme imkanına sahip olurlardı. Ankara'da genel merkezlerine giden kredi taleplerimizin bizden daha iyi müdafaasını yapabilirlerdi. Bu hep böyle sürüp gitmiştir. Adana'daki banka müdürlerinden çoğu daha sonraları bizim topluluklarda değişik görevlere tayin edilmiş, sorumluluklar üstlenmişlerdir. Babamızın ölümünden sonra aynı yolu devam ettirmeye kararlılığımızı bildirmek için ilk işimiz bankaları ziyaret etmek olmuştu. Yurt dışındaki Özdemir hariç kardeşlerimle birlikte Adana'daki bankaların müdürlerini dolaştık. Onlara babamızın ölümünden önceki gibi birlik beraberlik içinde işlerimizi sürdüreceğimizi anlattık. Sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası genel müdürlerini gördük. Ankara'dan İstanbul'a geçtik. Garanti Bankası genel müdürü Cabir Seleki, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası genel müdürü Reşit Egeli'yi ziyaret ettik. İkisi de babamın çok saygı duyduğu, bizim kendilerine değer verdiğimiz kişilerdi. Özellikle Reşit Egeli bizleri yüreklendirdi. Babanız hayattayken de siz atın üzerindeydiniz, biz sizleri tanıyoruz. Hadi hemen işinizin başına dönün diyerek şevkimizi arttırdı, Adana'ya döndük. Babamın hayat boyu çalışarak didinerek edindiği menkul gayrimenkul değerler ve bunlara sahip olduğu yıllar şöyledir. Akçakaya'da köy evimiz, dedelerimizden kalmadır. Akçakaya'da sonradan alınan kapısı aslanlı ev, 1926. Adana'da İstasyon Caddesi'nde iki katlı kerpiç ev, 1928. Akçakaya'da tarlalar, bostan. Biz bunlara kavaklı tarla, boz tarla diyebiliriz. 1927-1934. Katlı iplik fabrikası, 1940. Adana'da aslanlı ev, 1942. Türk Nebati Yağlar Fabrikası, 1944. Erciyes Palas Otel, Lokanta ve Sinema, 1945. Grido Nebati Yağ Fabrikası, 1947. Ceyhan'da Mısırlı Çiftliği, Ahmet Sapmaz'la ortak olarak almışlardır, 1948. Akbank, 1948. İstanbul Emirgan'daki Atlı Köşk, 1949. Budak İnşaat Şirketi, 1950. Salih Efendi Çırçır ve Un Fabrikaları, 1950. Adana'da bugünkü Bosna Apartmanları karşısındaki 3 evlerin bir tam bir yarım hissesi, 1950. Cırrık Çiftliği, 1952. Adana'da Bosna Apartmanı, 1953. Bosna Tekstil Tesisleri, 1955. Akkapı Mıdık Tarlaları, şeker şirketine ait olan bu tarlalar açık arttırmadan satın alınmıştır, 1958. Aksigorta, 1960. Madama Çiftliği, 1960. Şakirpaşa Çiftliği, Ziraat Bankası'nın bir alacak nedeniyle satışa çıkardığı bu çiftliği banka müdürü Ali Sağ'ın tavsiyesiyle almıştır, 1962. Babam öldüğünde bize bu varlıklar intikal etmiştir. Babamın ölümünden önce ben Adana Sanayi Odası'na ve Türkiye Odalar Birliği'nde belli yerlere gelmiştim. Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları her zaman özel sektörün en saygın meslek kuruluşu niteliğini korumuştur. 1950'li ve 1960'lı yılların özelliği döviz kıtlığıydı. Odalara ve odalar birliğine gerek döviz tahsislerinde ve gerekse piyasada bulunmayan bazı malların tevziinde belli yetkiler verilmişti. Bunun için siyasi partiler bu gücü kendi amaçları doğrultusunda değerlendirmek peşindeydiler. Bazı müteşebbisler de yönetimde güç kazanıp menfaat dağıtımında etkili olmayı arzuluyorlardı. 1964 yılında Adana'da yakın arkadaşlarımdan eczacı Alp Kılıç bir gün Bosna'daki büroma geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçiminde beni aday göstermek istediklerini söyledi. Ben o güne kadar oda işleriyle ilgilenmemiştim. Daha sonra öğrendiğime göre Ticaret ve Sanayi Odası CHP ve AP taraftarları 20'ye 20 oyla çekişiyorlarmış. Tarafsız bir kişi olarak eczacı Alp Bey benim ismimi ortaya atmış. Yalçın Yarman, Hizbullah Ocak, Mustafa Kasrıoğlu ve Kenan Çetiner bu fikri desteklemişler. Babam bu işe karşı çıktı. Ortağımız Albert Diyap babamı ikna etti. Meslek odalarında Sakıp'ın görev almasına yarar var. Hem yetişir hem işine yararlı olur dedi. Sonunda seçime katıldım. Önce meclise, sonra yönetim kuruluna seçildim. Hem de başkanlığa getirildim. Sonra Adana Ticaret ve Sanayi Odası delegesi olarak Ankara'da Odalar Birliği Genel Kurulu'na katıldım. Bu genel kurulda da Odalar Birliği Yönetim Kurulu'na üye seçildim. Odalar Birliği'nin başkanı Sırrı Enver Batur, genel katibi Berrin Beydağ'ıydı. Berrin Beydağ'ını babam sever, takdir ederdi. Babama bu işin önemini anlatarak benim Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde kalmam için iznini sağladı. Babam inandığı kişilerin görüşlerini benimserdi. Fakat bunu hiçbir zaman açık şekilde belli etmez. Mesela ben yanlış düşünmüşüm veya yapmışım demez, açıkça özür dilemez. Fakat yanlışını, hatasını gördüğü an bundan dönmeyi de bilirdi. Hiçbir şeyi ısrar konusu veya onur meselesi yapmazdı. Babam öldüğünde ben gerek Adana Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak geniş bir çevre edinmiştim. İşlerimizi derleyip toparlamanın yollarını incelerken önümüzde duran Koç Holding örneğine eğildik. Profesör Doktor Memduh Yaşa, Akbank Yönetim Kurulu üyesi olarak tanıdığımız, bizleri bilen bir büyüğümüzdü. Koç Holding teşkilatını inceleyerek bize uygulanması imkanını incelemesini ondan rica ettim. Memduh Hoca bir taslak hazırladı. Bu taslağı babamı tanıyan, babamın güvendiği eski dostumuz, Koç Holding hareketinin içindeki önemli kişilerden biri olan Hulki Alisbağ'a verdik. Onun görüşlerini aldık. Bizim camiadan da Kazım Tertiksiz ve Fikret Sezgin taslak üzerinde çalıştılar. Neticede kendimize göre bir Sabancı Holding AŞ taslağı meydana getirdik. Holdingi kurduk, tescil ettirdik. Merkezimiz Adana'daydı. İlk yönetim kurulunda kardeşlerim beni yönetim kurulu başkanı seçtiler. 22. Tanıdığımız askerler, siviller ve beraber çalıştıklarımız. Önce askerlere, sonra bankacılara babamın ayrı bir ilgisi vardı. Belki her Türk evladı gibi kanından gelen bir duyguyla, belki Adana'nın işgal günlerini yaşamış olması nedeniyle askerleri pek severdi. Şuna inanıyorum ki at sevgisi de bu asker sevgisine bağlıydı. Aslan Türkler için bilinmeyen bir yaratık olmasına rağmen güç, kuvvet sembolüdür. Babam Akçakaya'da aldığı evin kapısının üzerine iki küçük aslan heykeli koydurmuştu. İstanbul'da yaşamaya başlayınca da at sevgisiyle at heykelleri toplamaya koyulmuştu. Adana'da o zamanlar bir kolordu vardı. Kolordu babamın kendi iş yerinden sonra en fazla uğradığı yerdi. Adana'ya tayin olan her üst rütbeli subayla tanışır, sık sık kolordu garnizonuna uğrar, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay kime rastlarsa sohbet eder, çaylarını içer, hatta onlarla karavana yerdi. Yüksek rütbeli kumandanlar Adana'ya geldiğinde onlara çok sıcak ilgi gösterir, davetler verirdi. Kumandanlar da herhalde babamın sohbetlerinden hoşlanır olmalılar ki Adana'ya gelirlerken önceden programlarını babama duyururlardı. Hatırladığım bir olay 1957 yıllarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fevzi Mengüç'ün Adana gezisidir. Genelkurmay Başkanı Adana'ya gelirken programının babama duyurulmasını emretmiş. Babam o sırada yurt dışında bulunuyordu. Havaalanına gittim. Kumandanı karşıladılar. Yanına yaklaştım. Kumandanım, babam yurt dışında. Ben evlendim, ev açtım. Benim evimi şereflendirin dedim. Genelkurmay Başkanı yanında bulunan kuvvet kumandanlarına döndü. Bakın, fırsatı kaçırdınız. Tatlı bir sohbete katılacaktınız diye babamın bulunmamasından duyduğu üzüntüyü belirtti. Bu konuşmadan daha önce onları da bu ziyarete hazırladığını öğrendim. Sonra bana döndü. Madem ki yeni ev açmışsın, seni ziyaret ederiz. Ama bir şartım var. Kubbe yaptıracaksın dedi. Kubbe Adana'nın içli köftesidir. Anneme hemen ricada bulundum. Annem, evladım, 2 saatte kubbe yapılmaz, uyduruk olur. Bunun dinlenmesi gerek falan dediyse de acele bir şeyler hazırladı. Akşam Genelkurmay Başkanı ile birlikte kumandanlar, vali, savcı da misafirimizdi. Yemekten sonraki sohbette Orgeneral Mengüç Savcı Bey'e döndü. Siz daha önce şu şehirdeydiniz, ondan önce şu şehirde savcı yardımcısıydınız. Evliydiniz, 2 çocuğunuz vardı, biri şimdi herhalde şu okuldadır gibi şeyler söyledi. Başta savcı hepimiz şaşırdık çünkü söyledikleri doğruydu. Daha önce benim Londra'ya iş seyahatine gideceğimi duyunca da Londra'da askeri ateşimiz var, rütbesi şu, adı da bu, telefon numarası şöyle, onu bulamazsan şu numaradan bir kişi ararsın diye gene bizi şaşırtan sözler etti. Ben bir ara yaverine hayretimi belirtince yaver, kumandanın merakı budur, isim ve rakam hafızası kuvvetlidir. Özel toplantılarda bu yeteneğiyle başkalarını etkilemekten hoşlanır dedi. Konuya girmişken Orgeneral Rüştü Erdelhun'un ziyaretinden de söz etmek istiyorum.